Ayrım 8. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 74. Ve böylece 19. yüzyıla gelmiş bulunuyoruz. Ve burada ilk kez tümüyle kadınların yapıtlarına ayrılmış raflar buldum. Bu kitaplara göz gezdirirken, ama neden birkaç tanesinin dışında çoğunluğu roman bunların diye sormaktan kendimi alamadım. Esas eğilim şiirdi. Başlangıçta şarkıcıların başı bir kadın ozandı. Hem İngiltere hem de Fransa'da kadın ozanlar kadın romancılardan daha önce görülür. Dahası diye düşündüm, dört ünlü ada bakarak George Eliot'ın Emily Bronte ile ortak noktası neydi? Charlotte Bronte, Jane Austen'ı anlamakta tümüyle başarısızlığa uğramamış mıydı? Aralarında kurulabilecek tek bağlantı, çocuksuzlukları olan bundan daha bağdaşmaz dört kişi bir odada bir araya gelemezdi. Öylesine bağdaşmazlardı ki, aralarında bir karşılaşma ve karşılıklı konuşma hayal etmek çok çekici görünüyordu. Bununla birlikte dördü de kaleme sarıldıklarında anlaşılmaz bir gücün etkisiyle roman yazmışlardır. Bunun orta sınıftan olmalarıyla ve sonraları Miss Emily Davis'in çok çarpıcı bir biçimde gösterdiği gibi 19. yüzyılda orta sınıftan bir ailenin tek bir oturma odasına sahip olmasıyla ilgisi var mıydı? Yazmak isteyen bir kadın ortak oturma odasını kullanmak zorundaydı. Ve Miss Nightingale'in şiddetle yakındığı gibi kadınların hiçbir zaman kendilerine ait diyebilecekleri bir yarım saatleri yoktur. Kadının işi her zaman yarıda kesilirdi. Yine de orada düz yazı ve roman yazmak şiir ya da oyun yazmaktan daha kolaydı. Daha az dikkat gerektiriyordu. Jane Austen yaşamının sonuna dek böyle yazmıştır. Bütün bunları nasıl başardığı şaşırtıcıdır diye yazar yeğeni günlüğünde, çünkü sığınabileceği ayrı bir çalışma odası yoktu ve çalışmalarının çoğu birçok kez rastgele yarıda kesilme pahasına herkesin oturduğu oturma odasında ortaya çıkarılmış olmalı. Bu uğraşının kendi ailesi dışında herhangi bir kimse ya da konuklar ya da hizmetçiler tarafından anlaşılmamasına özen gösterirdi. Memoir of Jane Austen, yeğeni James Edward Austen Leigh tarafından yazılmıştır. Jane Austen, el yazmalarını saklar ya da üzerlerini kurutma kağıdıyla örterdi. 19. yüzyılda bir kadının gördüğü tüm yazınsal eğitim, kişilik gözlemlemesinden ve duyguların incelenmesinden ibaretti. Duyarlılığı yüzyıllardan beri ortak oturma odasınca geliştirilmişti. İnsanların duyguları onun üzerinde etki bırakırdı. Yakın akrabalar her an gözlerinin önündeydi. Bu yüzden orta sınıf kadını yazmaya başlayınca doğal olarak roman yazdı. Oysa açıkça anlaşılacağı gibi burada sözü geçen dört kadından ikisi yaratılışları gereği romancı değildi. Emily Bronte koşuk dilinde oyunlar yazmalıydı. George Eliot'ın çok şey alabilen aklının dışarılara taşan akışı, yaratıcı dürtü harcanıp bitirildiğinde tarih ve biyografi alanlarına yayılmalıydı. Ama onlar roman yazdılar. Raftan Pride and Prejudice'i alıp daha da ileri giderek iyi romanlar yazdıkları söylenebilir dedim. Övünmeden ve karşı cinse acı vermeden Pride and Prejudice'in iyi bir kitap olduğu ileri sürülebilir. Acaba diye düşündüm. Jane Austen el yazmalarını konuklardan saklamayı gerekli görmemiş olsaydı Pride and Prejudice daha iyi bir roman mı olurdu? Anlayabilmek için birkaç sayfa okudum ama içinde bulunduğu koşulların yapıtını en küçük biçimde zedelediğine değin hiçbir iz bulamadım. Belki de onun en büyük mucizesi buydu. İşte 1800'lerde bir kadın nefret, burukluk ve korku duymadan, direnmeden ve öğüt vermeden yazıyordu. Antony ile Kleopatra'ya bakarak Shakespeare de böyle yazıyordu diye düşündüm. İnsanlar Shakespeare ve Jane Austen'ı karşılaştırmakla her ikisinin de aklın tüm engellerini aştığını söylemek istiyor olabilirler. Ve bu nedenle Shakespeare gibi Jane Austen de yazdığı her bir sözcükte kendini gösterir. Jane Austen'ın sıkıntısını çektiği tek şey ona zorla kabul ettirilen kapalı yaşam olsa gerek. Bir kadının tek başına bir yerlere gitmesi olanaksızdı. Hiçbir zaman bir geziye çıkamazdı. Hiçbir zaman otobüsle Londra'yı gezemez ya da bir lokantada tek başına yemek yiyemezdi. Ama belki de sahip olmadığı şeyleri istemek Jane Austen'ın yaratılışında yoktu. Yeteneği ve çalışma koşulları birbirini kusursuz biçimde tamamlıyordu. Ama bu durumun Charlotte Bronte için geçerli sayılabileceğinden kuşkuluyum dedim. Jane Eyre'i açıp Pride and Prejudice'in yanına koyarken. 12. bölümü açtım ve gözüme şu cümlecik ilişti. İsteyen beni suçlasın. Charlotte Bronte'yi niçin suçluyorlardı acaba? Ve Jane Eyre'in Mrs. Fairfax jöle yaparken nasıl çatıya çıkıp çayırların üzerinden uzaklardaki görüntüye baktığını okudum. Ve sonra özlemini çektiği şeyleri, onu suçlamalarının nedeni de bunlardı, okudum. Ve o sınırı aşabilecek, adını duyduğum ama hiç görmediğim yaşam dolu yerlere, hareketli dünyaya, kentlere dek uzanacak bir görebilme gücünün özlemini hissettim. Sahip olduğumdan daha çok deneyim olmasını arzuladım. Şu yakın çevremde tanışabileceğimden daha farklı kişilerle tanışmayı, benzerlerimle daha çok ilişkiye girmeyi istedim. Mrs. Fairfax ve Adele'nin iyiliklerinin değerini biliyordum. Ama daha farklı, daha canlı iyilik çeşitlerinin var olduğuna inanıyordum. Ve bütün bu inandığım şeyleri de görmek istiyordum. Beni kim suçlayabilir? Kuşkusuz birçokları ve bana doyumsuz diyeceklerdir. Elimde değildi. Yerinde duramamazlık benim yaratılışımda vardı. Kimi zaman acı çektirecek ölçüde beni kışkırtıyordu. İnsanların huzur içinde kanaatkar olmasını istemek boşuna. Devinime gereksinimleri var. Bunu bulamadıklarında ne yapıp edip yaratacaklardır. Milyonlarca kişi benimkinden daha durgun bir yazgının kurbanı ve bu milyonlar kendi paylarına düşene karşı sessiz bir direnme içindeler. İnsanların toprağa gömdükleri yaşam cevherinde kaç tane ayaklanmanın mayalandığını kimse bilmez. Kadınların genelde çok sakin olmaları beklenir. Ama erkekler gibi kadınlar da hissederler. Erkek kardeşleri gibi onlar da yeteneklerini geliştirmek, bir uygulama alanı bulmak isterler. Erkeklerin de başına gelse ezilecekleri durgunluğun çok katı bir sınırlandırılmanın altında ezilirler. Ve daha çok ayrıcalığa sahip insan kardeşleri onlardan kendilerini muhallebi yapıp çorap örmeye, piyano çalıp çanta işlemeye vermelerini istemekle tutucu davranırlar. Geleneğin kendi cinsleri için gerekli gördüğünden daha çoğunu öğrenip daha çoğunu gerçekleştirmeyi seçtiklerinde onlara gülmek ya da onları lanetlemek düşüncesizliktir. Bu yalnızlığın içinde de Grace Poole'un kahkahasını az duymuyor değilim. Ne yersiz bir ara diye düşündüm. Ansızın Grace Poole'la karşı karşıya kalmak üzüntü vericiydi. Süreklilik bozuluyor. Pride and Prejudice'in yanına koyarak kişi bu kitabı yazan kadının Jane Austen'dan daha çok dehaya sahip olduğunu söyleyebilir dedim. Ama kişi yazdıklarını yeniden okuyup içindeki ani sıçrayışları hiddeti saptayınca dehasını hiçbir zaman eksiksiz ve bütünüyle dile getiremeyeceğini anlıyor. Kitapları sakatlanmış ve çarpıtılmış olacaktır. Bilgece yazmak yerine aptalca yazacaktır. Kişileri üzerine yazacak yerde kendisi üzerine yazacaktır. Kendine düşen yazgıyla çatışma içindedir. Genç yaşında yolundan alıkonmuş ve engellenmiş olarak ölüp gitmenin dışında elinden ne gelebilir? Kişi bir an için Charlotte Bronte yılda 300 pound'a sahip olsaydı ama düşüncesiz kadın romanlarının yayın hakkını hemencecik 1500'e satıvermişti. O yoğun yaşanılan yerler, kentler ve hareketli dünya ile ilgili daha çok şey bilseydi, daha çok değişik kişiyle tanışıp kendi cinsinden olanlarla daha çok ilişkiye girebilseydi ve sahip olduğundan daha çok deneyimli olsaydı ne olurdu diye düşünmekten kendini alamıyor. O sözcükleriyle yalnızca bir romancı olarak kendininkilere değil ama kendi cinsinin o dönemdeki eksikliklerine de parmak basıyor. Uzaktaki çayırlara bakarak tek başına kurulan düşlerle kendini harcamamış, deneyim, ilişki ve gezme hakları kendisine tanınmış olsaydı, dehasının bundan ne büyük ölçüde yararlanacağını herkesten daha iyi biliyordu. Ama bu haklar ona tanınmamıştı. Ondan esirgenmişti ve o güzel romanların tümünün Villette, Emma, Wuthering Heights ve Middlemarch'ın saygın bir din adamının evinde toplanacak yaşam deneyiminin daha çoğuna sahip olmayan kadınlarca yazıldığı ve o saygın yuvanın ortak odurma odasında Wuthering Heights ya da Jane Eyre'i yazmak için bir seferinde birkaç desteden çok kağıt almaya parası yetmeyecek denli yoksul kadınlarca yazıldığı gerçeğini kabul etmemiz gerek. Aralarından birinin George Eliot'ın büyük sıkıntılardan sonra kaçıp kurtulduğu doğru. Ama onun da sığınabildiği tek yer St. John's ormanında gözden ırak bir villa olmuştu. Ve dünyaca dışlanmasının gölgesi altında gidip oraya yerleşti. Açıkça davet edilmeyi talep etmediği sürece hiç kimseyi eve davet etmeyeceğimin anlaşılmasını isterim diye yazıyordu. Madem evli bir adamla günah içinde yaşıyordu, varlığı bir Mrs. Smith'in ya da eve rastgele gelen herhangi birinin saflığını bozmaz mıydı? Kişi toplumsal geleneğe boyun eğip dünya denen şeyden uzak kalmalıydı. Aynı yıllarda Avrupa'nın öbür yakasında bir çingene kızıyla ya da soylu bir hanımefendiyle istediği gibi yaşayan, savaşlara giden, kitaplarını yazmaya koyulduğunda muhteşem bir biçimde işine yarayacak çeşitli yaşam deneyimini hiçbir engelleme ve sınırlama ile karşılaşmadan elde eden genç bir adam yaşıyordu. Eğer Tolstoy, evli bir hanımefendiyle dünya denen şeyden uzak olarak bir kır evinde yaşamış olsaydı, bundan alınacak törel ders ne denli iyi bir örnek oluşturursa da savaş ve barışı zor yazardı diye düşündüm. Ama belki de kişi roman yazmak ve cinsiyetin romancı üzerindeki etkileri sorununu daha derinlemesine ele alabilir. Kişi gözünü kapayıp romanı bir bütün olarak düşündüğünde sayısız basitleştirmeler ve çarpıtmalar içermekle birlikte onun yaşamın aynadaki görüntüsüne sahip bir yaratı olduğunu görebilir. Her durumda roman insanın iç gözünde belli bir biçimin izlerini bırakan bir yapıdır. Bir an bir iç avlu olur bu. Bir an sonra bir Yahudi tapınağı biçimini alır. Sonra yan kanatlar ve kemerler genişleyip uzar, sonra birden yeniden daralır ve sağlam kütlesi ve kubbeleriyle İstanbul'daki Ayasofya belirir karşımızda. Kimi ünlü romanı aklımdan geçirerek bu biçim insanda ona uygun duygular uyandırıyor diye düşündüm. Ama bu duygular hemen başkalarıyla karışıyor. Çünkü söz konusu biçim taşın taşla olan değil, insanın insanla olan ilişkisinden oluşuyor. Böylece bir roman bizde çeşitli karşıt ve karşı konulan duygular uyandırıyor. Yaşam yaşam olmayan bir şeyle çatışıyor. İşte romanlar üzerine ortak bir görüşe varmanın güçlüğü ve kendimize özgü ön yargılarımızın üzerimizdeki yönlendirici etkisi böyle ortaya çıkıyor. Bir yandan senin, kahraman John'un yaşaman gerektiğine yoksa umutsuzluk çukuruna düşeceğimize inanıyoruz. Öbür yandan ne yazık ki John sen ölmelisin çünkü kitabın biçimi bunu gerektiriyor diye düşünüyoruz. Yaşam yaşam olmayan bir şeyle çatışıyor ve bu yarı yarıya yaşamın kendisi olduğuna göre onu yaşamın ta kendisi sayıyoruz. James nefret ettiğim tipte bir adam diyor kişi ya da bu anlamsız bir karmaşa ben hiçbir zaman böyle bir şey duyamam diyor. Ünlü romanlardan herhangi birini düşünecek olursak açıkça görürüz ki bütün yapısı sonsuz bir karmaşıklığa sahiptir. Çünkü o birçok değişik yargının ve duygulanımın birleşip kaynaşmasıyla oluşmuştur. Şaşırtıcı olan böylesine oluşturulmuş bir kitabın bir ya da iki yıldan daha uzun bir süre bütünlüğünü koruması ve İngiliz okur için ne anlama geliyorsa bir Rus ya da Çinli okurun gözünde aynı anlamı taşıyabilmesidir. Ama zaman zaman bu romanlar ancak dikkate değer bir biçimde bütünlüklerini korumayı başarıyorlar ve ayakta kalma başarısını gösterdikleri bu ender durumlarda, burada savaş ve barışı düşünerek konuşuyorum, onları bir arada tutan şey kişinin faturalarını zamanında ödemesi ya da ivedilik gerektiğinde onurlu bir biçimde davranmasıyla hiçbir bağlantısı olmamasına karşın dürüstlük dediğimiz şeydir. Bir romancı söz konusu olduğunda dürüstlük dediğimiz şey yazdıklarının gerçek olduğu konusundaki inandırıcılığıdır. Evet, aklımdan geçirmezdim. İnsanların böyle davrandıklarını hiç bilmiyordum diye düşünür kişi. Ama siz bunun böyle olduğuna, böyle oluştuğuna beni inandırdınız. Kişi okurken her bir cümleciği, her bir sahneyi ışığa tutar. Çünkü doğa bizlere görülmemiş bir biçimde romancının dürüst ya da dürüstlükten yoksun oluşunu saptamamıza yarayan içsel bir ışık sağlamıştır. Ya da belki doğa en mantıksız olduğu durumlardan birinde aklın duvarlarına görünmez bir mürekkeple bu büyük yaratıcıların doğruluğunu kanıtlayan bir ön sezi, görünür olmak için yalnızca dehanın ateşine tutulması gereken bir resim çizmiştir. Kişi onu böylesine ortaya serip canlandığını görünce aşırı bir coşkuyla haykırır. Ama ben bunu hep düşünmüş ve istemiştim. Ve kişi heyecandan içi içine sığmayarak ve sanki çok değerli bir şey yaşadığı sürece tutunabileceği bir dayanakmışçasına bir tür saygıyla kitabı kapar ve raftaki yerine koyar diyerek Savaş ve Barış'ı alıp yerine koydum. Oysa kişinin ele alıp tartıp ölçtüğü o yetersiz tümceler, çarpıcı renkleri ve gösterişli canlılıklarıyla önce hızlı ve canlı bir tepkiye yol açıp hemen ardından sanki gelişmelerini engelleyen bir şeyler varmış gibi donup kaldıklarında ya da şurada burada belirsiz bir karalamayı ışığa çıkarır gibi yapıp aslında hiçbir şeyi bütün çıplaklığıyla gösteremediklerinde, işte o zaman kişi düş kırıklığıyla iç geçirip bir fiyasko daha der. O roman bir yerlerde başarısızlığa uğramıştır. Ve doğal olarak romanlar çoğu kez bir noktada zayıf kalırlar. İmgelem o korkunç zorlanmanın altında sendeler. Kavrama yetisi şaşkınlığa uğrar. Gerçek ve gerçek dışı arasındaki farkı göremez olur. Her an birçok değişik becerinin kullanımını gerektiren o ağır işi sürdürme gücünü kendinde bulamaz. Jane Eyre ve öbürlerine bakarak, peki ama bütün bunlar romancının cinsiyetini nasıl etkiler diye düşündüm. Cinsiyetinin gerçeği bir kadın romancının dürüstlüğüne, bir yazarın bel kemiği saydığım o dürüstlüğe herhangi bir biçimde etki yapar mıydı? Jane Eyre'den alıntıladığım bölümlerde öfkenin romancı Charlotte Bronte'nin dürüstlüğünü zedelediği açıkça görülüyor. Tümüyle dikkatine Muhtaç öyküsünü kişisel bir yakınma uğruna terk etmişti. Hakkı olan deneyimlerden yoksun bırakıldığını, özgürce dünyanın dört bir yanını gezmek isterken bir papaz evinde çorap yamayarak çakılıp kalmaya zorlandığını aklına getirmişti. İmgelemi haksızlığa karşı duyduğu hınç yüzünden yolundan sapkınmıştı. Ve bizler bunu görebiliyoruz. Ama imgelemine dolanıp onu yolundan alıkoyan öfkenin dışında birçok etken daha vardı. Örneğin bilgisizlik. Rochester'ın görüntüsü karanlıkta çizilmiştir. İçinde saklı bir korku öğesi sezeriz. Baskı sonucunda ortaya çıkan bir ekşimenin, tutkusunun ardında saklı bir acının, görkemli olmalarına karşın bu kitapların bir kasılmayla büzüşüp daralmalarına yol açan şiddetli kinin varlığını sürekli olarak algılarız. Bir roman gerçek yaşama benzediğine göre değer ölçütleri de gerçek yaşamınkileri andırır. Ama kadınların değer ölçütleri çoğunlukla karşı cinsin koyduklarından farklıdır. Bunun böyle olması da çok doğaldır. Ama geçerli olan erkeklere özgü değer ölçütleridir. Kabaca dile getirilecek olursa önemli olan futbol ve spordur. Modaya taşınmak, giysiler satın almak önemsizdir. Ve bu değer ölçütleri kaçınılmaz biçimde yaşamdan yazına aktarılırlar. Eleştirmen bu önemli bir kitap diye düşünür. Çünkü savaşı ele almaktadır. Bu önemsiz bir kitap. Çünkü oturma odasındaki kadınların duygularını ele alıyor. Bir savaş sahnesi bir dükkan sahnesinden daha önemlidir. Değer ölçütlerinin farklılığı daha incelmiş biçimlerde her yerde varlığını sürdürür. Bu yüzden yazarı doğru yoldan hafifçe sapmış bir zihne sahip ve dışsal bir yetkenin etkisinde kendi kavrayışını değiştirmek zorunda bırakılmış bir kadınsa erken 19. yüzyıl romanının yapısı tepetaklak olur. Yazarın eleştiriyle karşılaştığını, şunu ya da bunu direnme veya uzlaşma yoluyla dile getirdiğini sezmek için kişinin yalnızca o çoktan unutulmuş eski romanlara şöyle bir göz gezdirmesi ve onları dile getiren sesin tınısına kulak vermesi yeter. Yazarın sözleri ya saldırganlık doludur ya da büyük bir boyun eğmişlik ifade ediyordur. yazar ya yalnızca bir kadın olduğunu kabul etmekte ya da bir erkek kadar iyi olduğunu ileri sürerek karşı çıkmaktadır. Eleştirileri huyuna göre ya yumuşak başlılık ve çekingenlikle ya da öfke ve direnme ile karşılamaktadır. Ne gibi bir tepki gösterdiği hiç fark etmez. Önemli olan asıl konudan başka şeyleri düşünüyor olması ve bu noktada kitabı tepetaklak düşer. Tam orta yerinde bir aksaklık vardır ve elden düşme kitap satan dükkanlarda bir elma bahçesindeki üzerleri kabarcık dolu hastalıklı elmalar gibi etrafa saçılmış yatan kadın yazarların kitaplarını düşündüm. Onları çürüten tam orta yerlerindeki aksaklıktı. Kadın yazarlar kendi değer ölçütlerini başkalarına uymak adına değiştirmişlerdi. Sağa ya da sola kıpırdanmaları nedenli olanaksızdı kim bilir. O katışıksız ataerkil toplumun göbeğinde tüm eleştirilere karşın geri çekilmeden bir şeye onu gördükleri biçimde sımsıkı sarılmak ne büyük bir dürüstlük ne büyük bir deha gerektirmiş olmalıydı. Bunu yalnızca Jane Austen ve Emily Bronte yapabilmiştir. Bu onların övünülecek başarılarından biri, belki de en kusursuz olanıdır. Erkekler gibi değil, kadınlar gibi yazmışlardır. O zamanlar roman yazan binlerce kadından yalnızca onlar bunu düşün, şunu yaz diye sürekli eğiticinin sonu gelmez öğütlerini tümüyle duymazlıktan geldiler. Yalnızca onlar o ısrarcı sese kimi zaman homurdanan, kimi zaman emreden, kimi zaman buyurgan, kimi zaman üzgün, kimi zaman şaşkın, kimi zaman öfkeli, kimi zaman amca ya da dayılık taslayan, bir türlü kadınları rahat bırakmayıp görevine aşırı sadık bir dadı gibi peşlerinde dolaşan Sir Egerton Bridges'in yaptığı gibi nazik olmaya çağıran, şiir eleştirisine bile cinslerin eleştirisini sokmuş, iyi davranırlarsa parlak armağanlar vaat eden söz konusu beyefendinin uygun gördüğü belirli sınırlar içinde kalmaları için uyaran, kadın yazarlar çok iyi bir düzeye çıkmayı ancak kendi cinslerinin kısıtlamalarını yüreklilikle kabul ederek umabilirler diyen sese kulaklarını tıkadılar. Eğer o gazeteci gibi kadın yazarların çok iyi bir düzeye çıkmayı ancak kendi cinslerinin kısıtlamalarını yüreklilikle kabul ederek umabileceklerine inanıyorsanız, Jane Austen bu davranışın ne denli zarif bir biçimde yerine getirilebileceğini göstermiştir. Life and Letters, Ağustos 1928. Söz konusu beyefendinin sözleri konuyu özlü bir biçimde yansıtıyor ve bu cümlenin 1828 Ağustos'unda değil 1928 Ağustos'unda yazıldığını söyleyerek belki sizi şaşırtacağım ama eminim durumumuz ne denli parlak görünse de bugün bu kanaatin çok yaygın olduğunu, eski sularda dolaşmak gibi bir niyetim yok, yalnızca rastlantıları değerlendiriyorum. Bir yüzyıl önce bu kanaatin çok daha şiddetli ve yüksek sesle dile getirilmiş olması dışında arada hiçbir farkın bulunmadığını benim gibi sizler de biliyorsunuzdur. 1828'lerde bütün o küçümsemeleri, azarlamaları ve vaat edilen armağanları bir yana itebilmek için çok yürekli bir genç kadın olmak gerekiyordu. Kişinin kendisine, "Yazını da satın alamazlar ya, yazın herkese açıktır. Din görevlisi de olsanız beni çimenlerden uzaklaştırmanıza izin vermeyi reddediyorum. Kitaplıklarınızı istediğiniz kadar kapatıp kilitleyin. Ama benim aklımın özgürlüğüne vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir sürgü yoktur." diyebilmesi için bir ateş parçası olması gerekirdi. Ama engellemelerin ve eleştirilerin yazdıkları üzerindeki etkisi, ki ben bunun çok büyük olduğuna inanıyorum, ne olursa olsun İş düşüncelerini kağıda dökmeye gelince karşılaştıkları güçlükle, bu noktada erken 19. yüzyıl romancılarını düşünüyordum. Başka bir deyişle arkalarında bir geleneğin bulunmayışının ya da hiçbir işe yaramayacak kısa ve yarım yamalak bir geleneğin bulunuşunun yarattığı güçlükle karşılaştırıldığında önemsiz sayılırdı. Çünkü kadın oluşumuzu geri dönüp annelerimize bakarak algılarız. Bir yardım umarak büyük erkek yazarlara başvurmak yararsızdır. Oysa insan kendi zevki için onlara başvurabilir. Bir kadın onlardan birkaç beceri öğrenip kendi kullanımına uyarlamış olabilir. Ama Lamb, Browne, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, De Quincey ya da herhangi bir başka biri bugüne dek hiçbir kadına yardımcı olamamıştır. Bir erkeğin usunun ağırlığı, yürüyüş tarzı ve adımları kadının onda ele avuca gelir bir şeyler kapabilmesini olanaksız kılacak denli farklıdır. Maymun taklit edilemeyecek kadar uzaktadır. Kadının kalemi eline alır almaz ilk fark edeceği şey kullanabileceği ortak bir cümlenin bulunmayışı olacaktır. Thackeray, Dickens ve Balzac gibi bütün büyük romancılar itici olmadan, akıcı, titizlenmeden anlatımcı, orta malı olmaktan çıkmadan kendi renk tonlamalarına sahip bir dil geliştirerek doğal bir düz yazı oluşturmuşlardır. Bunu o zaman geçerli olan cümle biçimine dayandırmışlardır. 19. yüzyıl başında geçerli olan cümle sanırım şöyle gelişiyordu. Yapıtlarının görkemi duraklamadan ileriye gitmeleri için yeterli bir nedendi. Sanatlarını uygulamak ve sürekli olarak doğruluğu ve güzelliği yaratmaktan daha büyük bir zevke ulaşamazlardı. Başarı zorlanmayı gerektirir ve alışkanlık başarıyı kolaylaştırır. Bunlar bir erkeğin cümleleridir. Kişi bunların ardında Johnson, Gibbon gibi öbürlerini görebilir. Bir kadının kullanımına uygun değildir. Charlotte Bronte, sahip olduğu büyük düz yazı yeteneğine karşın elindeki o işe yaramaz araçla tökezleyip düşmüştür. George Eliot, onunla betimlenmesi olanaksız kötülükler yapmıştır. Jane Austen, ona bakıp gülmüş ve kendi kullanımına uygun, tümüyle doğal, biçimli başka bir cümle oluşturmuş ve bundan hiç ayrılmamıştır. Böylelikle Charlotte Bronte'den daha az yazma dehası olmasına karşın çok daha fazla şey dile getirmiştir. Gerçekten bu sanatın özünde bağımsızlık ve eksiksiz anlatım yattığına göre araçlardaki bir yetersizlik ve çeşitsizlik kadınların yazı yazmaları üzerinde büyük ölçüde etkili olmuş olmalı. Dahası bir kitap art arda dizilen cümlelerden değil, bir benzetme yapmak gerekirse kemerlere, kubbelere dönüştürülmüş cümlelerden meydana gelir. Ve bu biçimde erkekler tarafından kendi gereksinimlerine göre kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Destan ya da manzum oyun biçiminin kadınlara söz konusu cümle biçiminden daha uygun olduğunu düşünmemiz için hiçbir neden yoktur. Ancak kadının yazarlığa soyunduğu günlerde tüm eski yazın biçimleri çoktan kalıplaşıp gelenekselleşmişti. Yalnızca roman onun elinde esneklik kazanacak denli yeniydi. Belki de roman yazmasının bir nedeni de budur. Buna karşın romanın sözcüğü ne kadar yetersiz bulduğumu göstermek için tırnak içine alıyorum. Bu tüm biçimlerin en yoğrulabilir yumuşaklıkta olanının kadınların kullanımına uygun olduğunu kim söyleyebilir? Hiç kuşkusuz bedenini serbestçe hareket ettirebildiği zaman bunu gönlünce yoğuracağını ve içindeki şiiri yansıtmak için koşuk dilinde olması gerekmeyen yeni bir araç oluşturacağını göreceğiz. Çünkü kendisine hala bir çıkış kapısı tanınmayan şiirdir ve günümüzde bir kadının 5 perdelik şiirsel bir trajediyi nasıl yazacağını düşünmeye koyuldum. Koşuk dilini mi kullanırdı? Daha çok düz yazı dilini kullanacağı akla gelmez mi? Ama bunlar geleceğin kan sökümünde yatan güç sorulardır. Bunları bir yana bırakmam gerekir. Çünkü beni konumdan ayrılıp yolumu şaşıracağım ve büyük olasılıkla vahşi hayvanlarca yenip yutulacağım, yolu izi belirsiz ormanlara dalmaya kışkırtıyor. Ben o son derece kasvetli konuya, kurmaca yazının geleceği konusuna girmek istemiyorum. Sanırım sizler de benden bunu beklemiyorsunuz. Bu yüzden bu noktada şöyle bir durup dikkatinizi o tür bir gelecekte kadınların ve fiziksel koşullarının oynayacağı role çekmekle yetinmek istiyorum. Kitap herhangi bir yolla bedene uyarlanmalıdır ve kişi bir çırpıda kadın kitaplarının erkeklerinkinden daha kısa ve yoğun olmaları, uzun zaman alan, kesintisiz ve sürekli çalışmayı gerektirmeyecek bir biçime kavuşturulmaları gerektiğini ileri sürebilir. Ayrıca beyni besleyen sinirler kadınlarda ve erkeklerde farklıdır ve eğer bunların en iyi, en verimli biçimde çalışmasını istiyorsanız ne gibi bir davranış görmeleri gerektiğini bulup ortaya çıkarmalısınız. Örneğin yüzyıllar önce keşişlerin icat ettikleri bu konferansların kadınlara uyup uymadığını, çalışma ve dinlenme saatlerini, dinlenme derken hiçbir şey yapmadan oturmak değil, değişik bir şeyler yapmak demek istiyorum. nasıl ayarlamaları gerektiğini ve bu değişikliğin nasıl olması gerektiğini bulup çıkarmalısınız. Bunların tümü tartışılıp ortaya çıkarılmalı. Çünkü bunların tümü kadınlar ve kurmaca yazın sorunun bir parçasıdır. Yeniden kitaplığa giderek, peki ama kadınların ruhsal durumu üzerine bir kadın tarafından yazılmış o ayrıntılı incelemeyi nerede bulacağım diye sürdürdüm düşüncemi. Futbol oynamaktaki beceriksizlikleri nedeniyle kadınlar tıp okumaktan alıkonulacaksa. Neyse ki düşüncelerim şimdi başka bir yöne girmişti. 8. ayrımın sonu, sayfa 87.